Ayrım 30, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 265. Ana yollara hiç çıkmadan tali ve pek kullanılmayan yollardan gitti ve süratini de pek arttırmadan doğuya doğru yol aldı. Dişçinin yaptığı antibiyotik enjeksiyonuna rağmen çenesi müthiş ağrıyordu ve sakat kalmış olan eliyle vites kolunu güçlükle kullanabiliyordu. Çünkü David'le kavgası sırasında kesilip parçalanan sinirleri ve kasları tekrar iyileşmemiş ve kaynamamışlardı. O eli tamamen hissiz ve ölü kalmıştı. Zeki ve kurnaz bir adam olup arada sırada radyodaki haberleri de dinlediğinden, kendisini yakalamak için çevreye yayılan polislerden ve yol barikatlarından kurtulmuş ve işte Jabulani'ye varmıştı. Buraya geldiğinde artık kendini güçlükle tutabiliyordu. Pek yakında intikamını alacağının heyecanı ve hırsı içinde 40 mil süratle çamura girer girmez araba birden kayıp sallandı ve çamur gölünün ortasına saplandı kaldı. Arka tekerlekler boşuna dönüyordu. Arabayı kurtaramayacağını anlayınca aşağıya atladı ve yağmur altında uzun adımlarla yürümeye başladı. Bir ara durup dinlendi ve kendi kendine güldü. Sonra tekrar suratını asıp yoluna devam etti. Jabulani çiftliğinin arkasındaki tepeye tırmandığında hava iyice kararmıştı. Tepenin binaları gören bir yerinde oturdu ve yağmur altında 2 saat bekledi. Gece iyice bastırınca kalkıp dikkatle binalara baktı. Fakat hiçbir yerde ışık göremeyince endişelendi. Evde bazı yerlerde ışık olması gerekiyordu. Tepeden ayrıldı ve büyük bir dikkat ve sessizlik içinde yavaştan aşağıya inmeye başladı. Hizmetkarların evlerine uzak bir noktadan geçti ve ağaçların arasından uçak pistine doğru yürüdü. Karanlıkta hangarın yan duvarına gelmişti. Duvarı izleyerek yan kapıya gitti. İçeride göz gözü görmüyordu. Etraf tamamen karanlığa gömülmüştü. Kollarını yana açıp el yordamıyla uçağı aramaya başladı. Fakat uçak ortalarda yoktu. Hangarı iyice arayıp uçağın orada olmadığını anlayınca birden öfkelendi ve alçak sesle küfretti. Gitmişlerdi ve tüm çabaları boşa çıkmıştı. 2 yıl boyunca yaptığı intikam planı boşa gitmişti ve çaresizdi. Bir hayvan gibi homurdanıp sağlam elini tüm hırsıyla duvara vurdu. Elinin acısını o korkunç öfkesi ve umutsuzluğu içinde duymamıştı bile. Öfkesi ve nefreti öylesine büyüktü ki tüm vücudu titremeye başlamıştı. Birden kendini tutamadı ve yaralı bir hayvan gibi bağırdı. Yağmur birden durmuştu. Hangarın metal damına vuran yağmur damlalarının birden kesilmesiyle meydana gelen ani sessizlik onu kendine getirdi, kapıya gitti ve dışarıya baktı. Bulutların arasından yıldızlar göz kırpmaya başlamışlardı. Çevre sessizlik içindeydi ve sadece bazı yerlerde akan suların hışırtısı ile ağaçlardan damlayan damlaların sesi duyuluyordu. Etraf biraz aydınlanmış gibiydi. Dikkat edince evin beyaz duvarlarının ağaçlar arasında parladığını gördü. En azından bu eve zarar verebilirdi. İçeriye girip mobilyaları tahrip edebilir, terası ateşe verip yakabilirdi. İçeriden ateşlediği takdirde bu havada bile yangın çıkarabileceğini biliyordu. Bir süre düşündükten sonra ıslak ağaçların altından yavaşça eve doğru ilerlemeye başladı. Debra sessizlik içinde uyandı. Fırtınanın tam ortasında belki de korkunun etkisi ve fırtınadan kaçma dürtüsüyle uyuyup kalmıştı. Elini uzatıp köpeğinin sıcak ve tüylü vücudunu aradı. Fakat hayvan gitmişti. Yanında uzanıp yattığı yer hala sıcaktı. Dikkatle çevreyi dinledi ve sadece akan suların sesini duydu. Çok uzaklardan da arada sırada hafif gök gürültüsü duyuluyordu. Fırtınanın başlangıcında korkup paniğe kapıldığı için kendinden utandığını hissetti. Yatakta hafifçe doğruldu ve belinin kalınlaşmasına göre genişleyebilen önü lastikli pantolonu ve bol koyu mavi hamile giysisi içinde üşüdüğünü düşündü. Ayaklarını aşağıya sarkıtıp yatağın kenarına bıraktığı topuksuz hafif ayakkabıları aradı ve bulup ayaklarına geçirdi. Gardrobuna gidip sırtına bir süveter geçirmeyi düşündü. Daha sonra da kendine bir tas sıcak çorba yapıp içebilirdi. Birden Zulu'nun havladığını duydu. Hayvan ön bahçeye çıkmıştı. David'in onun için özel olarak veranda duvarında yaptığı menteşeli küçük kapaktan çıkmış olacaktı. Debra onun çeşitli havlayış şekillerinden ne demek istediğini anlıyordu artık. Hafifçe havlamak her şey sakin ve yolunda anlamına geliyordu. Yine hafif fakat kurt ulumasını andırır biçimde havlamak, bu gece mehtap var ve damarlarımdaki kurt kanı beni bu gece uyutmayacak demekti. Keskin ve anlamlı bir havlama, pompa yakınlarında bir hareket var, oralarda bir aslan olabilir anlamı verirdi. Fakat en önemlisi dışarıda tehlike var, dikkatli olun anlamına gelen yaygaracı havlamaydı. Ve Zulu şimdi bu uyarı havlamasıyla onun dikkatini çekmek istiyordu. Hayvanın bir şeyler sezdiği ya da gördüğü belliydi. Debra kapıyı açıp verandaya çıktı. Fakat verandada toplanmış yağmur suları ince ve hafif ayakkabılarını ıslatmıştı. Zulu ön bahçede bir şeyle ya da biriyle mücadele halindeydi. Onun hırlamalarını, havlamalarını ve birbirleriyle kavga halinde olan vücutların boğuk gürültüsünü duyabiliyordu. Bir süre sessizce ve ne yapacağını bilememenin umutsuzluğu içinde düşündü. Tek başına oraya Zulu'nun yanına gidemezdi. Gözleri görmüyordu ve ne ya da kim olduğunu bilmediği saldırgan karşısında tamamen çaresizdi. Birden ağır bir darbenin boğuk sesini duydu. Sonra bir vücudun yere düşerken çıkardığı tok ses geldi kulaklarına. Zulu'nun hırlamaları, havlamaları birden kesilmiş, çevreye derin bir sessizlik hakim olmuştu. Köpeğine bir şeyler olmuştu ve şimdi bu delirtici sessizlik içinde tamamen yalnızdı. Hayır, etrafta tam bir sessizlik yoktu, yanılıyordu. Şimdi birinin nefes seslerini, derin nefes seslerini duymaya başlamıştı. Bahçedeki her kim ise nefes nefeseydi ve boğulur gibi sesler çıkarıyordu. Debra veranda duvarına yaslanıp korku içinde dinledi ve bekledi. Bir süre sonra bir insanın ayak sesleri verandaya, kendisine doğru yaklaşmaya başlamıştı. Yürüyenin ayakları biriken yağmur sularında hışırtıya benzer sesler çıkarıyordu. Bağırıp yardım istemeyi düşündü fakat sesi boğazından çıkmıyordu. Dönüp içeriye kaçmak istedi fakat bacakları artık ona itaat etmiyordu ve kendisine doğru yaklaşan insan şimdi merdiveni çıkmaya başlamıştı. Bir el verandanın önünü kapayan telli kapıya uzandı ve sarstı. Debra ancak o sesi duyunca kendini toparlamış ve ''Kim var orada?'' diye boğuk sesiyle sormuştu. Korkudan dili tutulmuş gibiydi ve güçlükle konuşabiliyordu. Ama birden kendini topladı ve tekrar ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Basamakla çıkıp telin önüne gelmiş olan kişi onun bu ani bağırışı karşısında şaşırmış ve durmuştu. Gelen yabancı karanlık verandada üzerinde koyu giysisiyle Debra'yı iyi göremiyordu. Birden kuvvetli bir rüzgar esti ve ağaç yapraklarında toplanmış olan yağmur damlalarını silkeledi. Uzaklardan bir baykuşun sesi duyuldu. Debra uzunca bir süre devam eden sessizliğe daha fazla tahammül edemeyeceğini anlamıştı. Soğuk bir yandan, korku ve karnındaki bebeğinin ağırdığı bir yandan Debra'yı adeta köşeye sıkıştırmışlardı. Genç kadın koşup kaçmak istiyor fakat nereye koşacağını bilemiyordu. O ne yapacağını korku içinde düşünürken sessizlik birden bozuldu. Karanlıklar içinde bir adam kıkır kıkır gülüyordu. Korkunç, çıldırtıcı bir gülüştü ve Debra'ya da çok yakındı. Genç kadın kalbinin sıkıştığını, ciğerlerindeki havanın boşaldığını hissetti. Bacakları artık onu taşıyamıyordu. Her tarafı titriyordu ve karnında müthiş bir basınç vardı. Bu gülüşün sahibini birden tanımıştı. Çünkü bu bir delinin gülüşüydü ve Debra'nın belleğine kazınmıştı bu ses. Bir el telli kapının tokmağını çevirdi, sarstı fakat açamayınca geriye çekildi. Sonra kapıda bir omuz darbesinin sesi duyuldu. Telli kapı zaten zayıf ve inceydi. Omuz darbelerine dayanacak kadar kuvvetli yapılmamıştı. Debra kapının fazla dayanmayacağını biliyordu. Bir çığlık attı ve bu çığlıkla beraber kendine geldi. Şimdi kafası daha iyi çalışıyordu ve bacaklarına da yeni bir güç gelmişti sanki. Birden geriye döndü, çalışma odasına girdi ve kapıyı kilitledi. Kapının yanında diz çöküp umutsuzluk içinde düşünmeye başladı. Eckers'ın eve girince ışıkları yakacağını biliyordu. Elektrik düğmesinin açılması ile beraber jeneratör çalışmaya başlayacak ve bu deli cani aydınlıkta onu kolayca bulabilecekti. Onu sadece karanlık koruyabilirdi. Karanlık onun için bir avantajdı. Çünkü yaşamı zaten karanlıkta geçiyordu ve o karanlığa alışıktı. Gece öten kuşların ve baykuşların seslerini duymuştu. Demek ki gece olmuştu. Ve fırtına yeni geçtiğine göre yağmur bulutları hala ay ve yıldızları örtüyorlardı. Dışarıda koyu bir karanlığın hüküm sürdüğüne emindi. Bu karanlıktan yararlanıp evden çıkmalı ve hizmetkarların evlerine sığınmaya çalışmalıydı. Ses çıkarmamaya dikkat ederek odalardan geçti ve evin arka tarafına gitti. Bir yandan da silahları düşünüyordu. Silahlar David'in odasındaki çelik dolaptaydı ve anahtarı da David'deydi. Mutfağa koştu ve kapının yanına bıraktığı ağır bastonunu aldı. Onu eline alınca rahatlamış ve derin bir nefes aldıktan sonra kapının sürgüsünü yavaşça açmıştı. Tam o sırada ön kapının kırıldığını duydu. Johnny Eckers içeriye girmişti işte. Adam çalışma odasına girerken Debra mutfak kapısının arkasından kapıdı ve bahçeye çıkıp hızlı adımlarla yürüdü. Koşmamak için büyük gayret gösteriyor, adımlarını sayıyordu. Yolunu kaybetmemesi gerekiyordu. Tepenin çevresini dolanıp hizmetkarların kulübelerine giden yolu mutlaka bulmalıydı. Kendisine doğru yolda olduğunu gösterecek olan ilk işaret çiftlik sınırı olan çit üzerindeki kapıydı. Çite ulaşmak üzere yoluna devam ederken jeneratörün çalışmaya başladığını duydu. Eckers elektrik düğmelerinden birini bulmuştu. Yolundan biraz sapmıştı ve birden dikenli tel çite çarptı. El yordamı ile ilerleyip çit üzerindeki kapıyı bulmaya çalıştı. Bir süre yürüdükten sonra birden kapının üzerinde çite bağlı gece fenerlerinden birinin yanarken çıkardığı hafif sesi duydu. Adam fenerleri yakacak düğmeyi bulmuş ve bahçeyi aydınlatmış olacaktı. Eckers'ın arkasından bağırdığını duydu. Tahmin ettiği gibi bahçeyi aydınlatmış ve onu çitin yanında görmüştü. Aynı anda çit üzerindeki kapıyı buldu, hıçkırıklarını yenmeye çalışarak hemen açtı ve çiti aşıp koşmaya başladı. Fenerlerin yandıkları noktalardan uzaklaşması, karanlığa sığınması gerektiğini biliyordu. Işık onun için ölüm, karanlık ise kurtuluş demekti. Koştuğu yol bir süre sonra ikiye ayrılıyordu. Sol taraf göllere, sağ yol ise kulübelere gidiyordu. Sağdaki yola saptı ve koşmaya başladı. Arkasında çit kapısının açılıp hızla kapandığını duydu. Adam arkasındaydı ve onu izliyordu. Koşarken adımlarını da sayıyordu. Çünkü ondan sonraki yol kavşağını belirten ve yolun sol tarafında bulunan kaya parçası 500 adım sonraydı. Bir süre koştu ve kayayı buldu. Fakat adımlarında biraz yanılmış olacak ki birden kayaya çarptı ve baldırını çizdi. Dizleri üzerine çöktü. Elindeki bastonu da düşürüp kaybetmişti. Ama şimdi bastonu arayacak zamanı yoktu. Hemen el yordamı ile yolunu tayin etti ve koşusuna yeniden başladı. 50 adım koştu. Fakat birden yanlış yola girmiş olduğunu anladı. Bu yol Tulumba'nın bulunduğu kulübeye gidiyordu ve onu pek iyi tanımıyordu. Bu yolda genellikle pek dolaşmazdı. Bir dönemeci geçti ve engebeli, bozuk bir yola çıktı. Bir süre bu yolda koştuktan sonra bir ara ayaklarına takılan çalılardan kurtulamadı ve yere yuvarlandı. Artık tamamıyla kaybolmuştu. Fakat bahçeyi aydınlatan güçlü fenerlerin ışığından kurtulduğunu biliyordu. Şansı yaver gittiği takdirde adamın onu bu zifiri karanlıkta bulması olanaksız gibi bir şeydi. Fakat öylesine korkuyordu ki midesi bulanmaya başladı. Birkaç kez yutkundu, derin nefesler aldı ve tüm dikkatini kulaklarına verip çevreyi dinledi. Bir süre sonra onun yaklaşan ayak seslerini duydu. Adamın adımları yağmurla çamurlaşmış toprakta bile belli oluyordu. Adım sesleri Debra'nın bulunduğu noktaya doğru yaklaşıyordu. Hemen yere çömelip iyice büzüldü. Sonra ıslak toprağa oturup yüzünü kollarının arasına aldı ve nefesini kesti. Güçlükle ve ses çıkarmadan nefes almaya çalışıyordu. Birkaç saniye sonra adamın ayak sesleri çok yakınından geçti ve ileriye doğru devam etti. Birden kurtulduğunu hissederek rahat bir nefes aldı. Fakat hayır, sevinmesi için henüz çok erkendi. Çünkü adam birden durmuştu ve ona o kadar yakındı ki Debra onun soluk soluğa olduğunu ve güçlükle nefes aldığını duyabiliyordu. Debra'nın çok yakınında duruyor ve gecenin sessizliğinde ondan bir ses, bir çıtırtı gelmesini bekliyordu. İkisi de bu şekilde gecenin sessiz karanlığında birkaç dakika beklediler. Debra için bu birkaç dakika yüzyıllar gibi uzun gelmişti. Fakat hiç sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Akers daha fazla tahammül edemeyip birden bağırdı.
''Ah gördüm seni!'' diye seslenip kıkırdadı. ''İşte oradasın, seni görebiliyorum.''
Debra'nın kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Adam kendisine tahmin ettiğinden de yakındı. Birden paniğe kapılıp ayağa fırlamak ve koşarak kaçmak istedi. Fakat garip bir içgüdü onu olduğu yerde tutmuş ve bırakmamıştı. Kendini tutup bekledi. Korkunç cani yeniden ''Orada saklandığını görüyorum.'' diyerek kıkırdadı ve sinir bozucu gülüşünü sürdürdü.
''Elimde harika bir bıçak var, şimdi seni yakalayacak ve...''
Debra olduğu yere sinmiş, onun korkunç ağzından çıkan müstehcen sözleri ve küfürleri dinlerken titriyordu. Fakat birden bulunduğu otlar ve çalılarla kaplı bu yerde güvencede olduğunu anladı. Akers onu bu karanlıkta ve bu çalı çırpı içinde imkanı yok bulamazdı. Onun paniğe kapılıp yerinden çıkmasını ve yeniden koşmaya başlamasını istiyordu. Böylece nerede olduğunu hemen görebilecekti. Debra bunları düşününce kendine olan güveni arttı, kalp atışları normale döndü ve yine sessiz kalıp beklemeye başladı. Akers tehditlerinin ve bağırışlarının hiçbir işe yaramadığını görüp susmuştu. Bir avcı sabrı ve sessizliğiyle beklemeye başladı. Böylece yine uzunca bir süre karanlık ve sessizlik içinde beklediler. Fakat Debra'nın rahminde bir sancı başlamıştı ve acıdan bağırmamak için kendini güçlükle kontrol edebiliyordu. Bir ara ıslak otların üzerinden gelip koluna tırmanan büyük ve korkunç bir böceğin omzuna doğru ağır ağır tırmandığını hissetti. Fakat hiç kımıldamadı ve sustu. Boynuna çıkan böcek bir akrep ya da örümcek de olabilirdi ve buna daha fazla dayanamayıp bağırmaktan korkuyordu. Birden Akers'ın sinirli bir sesle konuştuğunu duydu.
''Pekala, hemen gidip bir fener getireceğim. Bakalım o zaman da saklanabilecek misin?'' ''Merak etme, hemen geri dönerim.'' ''Akers'ı kandırabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun güzelim. Senin oynadığın oyunları ben yıllar önce başkalarına oynardım. Bunları asla yutmam, bilesin.''
Adamın ayak sesleri duyuldu ve gürültülü bir şekilde uzaklaştı. Debra birden elini atıp yanağına çıkmış olan böceği fırlatmak ve ayağa kalkıp koşmak istedi. Fakat yine aynı içgüdü ile yerinde kaldı, kımıldamadan durdu. Önce 5 dakika bekledi, sonra bunu 10 dakikaya çıkardı. Böcek şimdi saçlarının üzerinde dolaşıyordu. Birden karanlıklar içinde yeniden Akers'ın sesini duydu.
''Pekala pis orospu, seni nasıl olsa elime geçireceğim. Biraz bekle bakalım.''
Adam bunları söyledikten sonra uzaklaşmaya başladı. Bu kez gerçekten gidiyordu ve Debra bunu anlamıştı. Artık dayanamadı ve elini saçlarına götürüp büyük bir tiksinti içinde böceği fırlatıp attı. Sonra yavaşça kalktı ve ses çıkarmadan ormana daldı. Bir süre yürüdü fakat karnı müthiş ağrıyordu. Bir süre dinlenmek ve ağrıyı dindirmek için durdu ve hafifçe çömeldi. Birkaç dakika bu durumda kaldıktan sonra tekrar doğruldu. Karnındaki bebeğinin hareket ettiğini duyabiliyordu. Onun içinde olduğunu bilmek analık ve mücadele duygusunu güçlendiriyordu. Birden küçük gölün yanında yaptıkları gizlenme yerini anımsadı. Fakat oraya nasıl gidebilirdi? Şu anda tamamen kaybolmuş sayılırdı. Bir an düşündükten sonra David'in ona batıdan esen yağmur rüzgarlarından bahsedişini anımsadı. Rüzgar şimdi arada sırada ve hafifçe esiyordu. Bu nedenle bir sonraki esintiyi yanaklarında hissetmek için beklemeye başladı. Evet, hafif rüzgar ona yönünü belirtmişti. Sırtını daha sonraki esintiye döndü ve bir ağaca çarpmamak için kollarını öne doğru uzatarak yürümeye başladı. Küçük gölü bulduğu takdirde onun kıyısını izleyerek gizlenme yerlerine gidebilecekti. Arada sırada esen rüzgarı sürekli olarak arkasına alıp yürürken hortum ve kasırga gibi şiddetli fırtına durumlarında rüzgarların fırtına ekseni çevresinde sürekli olarak döndüklerini unutmuştu. Bu nedenle orman içinde geniş bir daire çizmeye başladı. Akers Jabulani çiftliğindeki eve girmiş, ışıkları yakmış ve her tarafı karıştırmaya, kırıp yakmaya başlamıştı. Çekmeceleri açıp içindekileri yerlere fırlatıyor, kilitli dolap kapaklarını tekmeliyordu.
Bir süre böylece dolaştıktan sonra David'in silah dolabını buldu ve masanın çekmecelerini açıp dolabın anahtarını aramaya başladı. Fakat bulamayınca yine o korkunç gülüşüyle kıkırdadı ve küfretti. Dolaplardan birinde içinde güçlü piller olan bir el feneri ile bir düzine kadar tüfek mermisi gördü. Elini rafa uzatıp feneri aldı ve düğmesini açtı. Fenerin ışığı öylesine güçlüydü ki tavandaki lambayı bile gölgede bırakmıştı. Akers buna çok sevindi ve ağzındaki protezleriyle oynayıp büyük bir mutluluk içinde güldü. Tekrar mutfağa geçti ve bıçak çekmecesini açıp oradan büyük bir kasap bıçağı aldı. Sonra bahçeyi koşar adımlarla geçip kapıdan çıktı ve yolu görüp yürümeye başladı. Güçlü fener ışığında Debra'nın ve onu izleyen kendi ayak izlerini çamurlu yolda rahatlıkla görebiliyordu. Bu ayak izlerini takip ederek Debra'nın bir süre önce saklandığı noktaya kadar geldi. Debra'nın uzandığı yerde hemen belli oluyordu. ''Akıllı orospu'' diye söylendi ve onun ayak izlerinden yürümeye başladı. Debra ıslak otlarda izlenmesi kolay izler bırakmış, ot ve çalıları ezip dal ve yapraklardaki su damlacıklarını silmişti. Bir avcı için bu izleri takip etmek hiç de güç değildi. Birkaç dakika yürüyor ve sonra durarak elindeki güçlü feneri ileriye ağaçların arasına tutup bakıyordu. İnsan avına çıkmak onu zevklendirmiş, hayvani duygularını iyice kamçılamıştı. Böyle bir av onun için çok değerliydi ve yaşamının en büyük avlarından biri olacaktı bu. Uzunca bir süre o da büyük bir daire çeviren bu ayak izlerini farkında olmadan takip etti. Kaç dakikadır yürüdüğünü bilmiyordu. Fakat birden ileride lambanın ışığının erişebildiği en uzak noktada bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Birkaç adım daha atıp feneri ileriye, bu hareketli gölgeye doğru tutunca ağır ve çekingen adımlarla yavaş yavaş ilerleyen kadının solgun yüzünü görebildi. Debra kollarını öne doğru uzatmış, uykuda gezerler gibi yavaşça yürümeye çalışıyordu.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 274.